Ayrım 3.
Gizli düşmanlıkla dolu gözdağımı, yürekten bir el uzatma isteği mi vardı dibi görünmeyen, karaltılı, durgun bakışlarında kolay değildi kestirmek. Bu ayrılış dostça değildi yalnız. Yenilgiyi içine sindirecek birine benzemiyordu Zübeyde. Daha büyük belaya mı çattık kaçalım derken, ne yapsamdı başka? Gün geçtikçe yapışkanlığı artabilir bir ilişkiydi bu. Ne idüğü de belli değil kadının. Nasıl savaşırdım bu kadar cephede birden? Bu cephedeki savaşı bitirdin mi, başlattın mı yoksa? Kadının son bakışları, sözleri başka anlam kazanıvermişti düşününce. İkinci cepheyi biz açtık galiba Amerikalılar açmadan. Dan diye söylemek niyeydi? Uyut gitsin, yapamıyorum, sindiremiyorum içime. Necla'ya nasıl yaptın? Necla'ya bir şey yapmadım ki ben. Daha ne yapacaktın? Aman, en iyisi kesip atacaksın şu sallananları. Başka kurtuluş yok. Kadınların hakkına saldıracağına kullanmasını bil. O bizi kullanıyor, biz onu değil. Adam ol da kullandırma. Necla'yı da aramayacağım artık. Acımayla karışık saygı duyuyor, yüz yüze gelmekten de korkuyordu sanki. Ne derim kıza, nasıl derim? Yoldaşız. En ağır biçimde konuşacak şimdi, suçlayacak. Yüzüm kızarmadan söyleyebileceğim ne sözüm var. Yalancı diyor bana. Ne desindi? İyi ki ev buldu Halil'de, gereksinmesi kalmadı Necla'nın oraya artık. Süheyla'yla ne olacağı da belli değil daha. Günler geçmişti böylece. Bir yol bulamamanın acısıyla boğulur gibi, aynı çözümsüzlükler içinde bugün de çırpınıp duruyordu. Nihal Atsız'ın çıkan yazısı konuşuluyordu gazetede bir süre. Başbakan'a açık mektup yazmış. Eminönü Halk Evi'nde İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun konuşmasında çıkarılan olayı fitleyerek solculara saldırıyor. Komünistleri ezmesi için Türkçü Başbakan'ı kışkırtıp yurtseverlik görevine çağırıyordu Atsız. Olayı düzenleyeceği sıra Nihat duyurmuştu Turgut'a. Sen de gel istersen, karışma, seyirci kal demişti. Bir talihsizlik, bir sürü düzeltmeyi ivedilikle yığmışlardı önüne yazı işlerinden. Yetiştirip gittiğinde olay bitmiş. Salon boşalmış, dağılmıştı herkes. Atsız'ın yazısına sessizdi gazete. Bela mı arıyor herifler nedir demişti yalnız yazı işlerinde Hami Bey, komünistler için. Duyurabilseydim ne iyi olacaktı. Necla giderdi hiç değilse. O merak etmemiş midir? Etmez olur mu? Gece yarısı kapıyı evecenlikle açar açmaz, daha merdivenlerde dikilirdi karşıma gözlerini kırpıştırarak. Anlatsana nedir olay diye. Bir gerilim içinde günlerdir Turgut Bey telefon sesindeydi kulağı. Sahir abinin tepkisi sert olmuş. Baltacıoğlu'nun seçimini Türkiye'yi tanımamak diye almış. Adamın eskilerde yazdığı "Niçin antifaşistim?" yazısını bulup okutmuştu Turgut'a. İşe kaptırdığı bir gün Refik Çık'a geldi. Akşam treniyle dönüyormuş Ankara'ya. Biraz çene çalmak için uğramış. Ankara İstanbul. İkide bir gidip geliyor oğlan. Kurye sanki dalga geçer gibi gülerek Zübeyde'nin polis uyarısına benzer biçimde "Gene geliyorlar, uyanık olun," dedi Refik. Sözü kaydırdı aynı yumuşaklıkla. "Niye kırdın Zübeyde ablamı?" dedi. Çarpılmış kadıncağız. "Şimdi seni alıp Ankara'ya götürsem var ya, neyi var neyi yok bağışlarmış Zübeyde. Konuyu ilk kez konuşuyorlardı Refik'le. "Polise alındığımı yetiştirmişsin," dedi Turgut. "Ben mi?" duraladı Refik, düşündü bir. "Müjgan'la bile konuşmadım ben o konuyu," dedi. "Ben mi söylemişim?" "Ne bileyim, öyle geldi bana." "Sana yanlış gelmiş oğlum, niye söyleyeyim? Nereden duydu dersin?" "Bilemem," dedi Refik, "çevresi çok geniştir. Öyle sersemin teki de değildir bizim koca karı gibi. Bana yüz verseydi keşke, balıklama atlardım." "Seni yerime atadığımı söyle git," sırıttı Refik. "İyi," dedi, "maslahatını ver de kanıtlayayım. Onun tadını almış, yutar mı?" Duralayıp dikti gözlerini. "Ulan seni anlamıyorum," dedi. "Necla gibi kısmeti tepersin. Zübeyde ablamı sepetlersin. Senin bir bokluğun var ya bakalım." Alaylı gülüşüyle aldı gene. "Çimenli bayırın altındaki mağarada yitip gitmiyorsun. Bravo yani," dedi. "İyi tutuyorsun kendini. Kovulduğu yere dönmek istermiş insan. Nurullah Ataç öyle der. Oradan sepetliyorlar ya dünyaya. Aklımız orada. İlle oraya dalacağız." Simgeli sözlerin anlamına varınca güldü. "Neler bulup söyler bu herif?" "Ne gülüyorsun oğlum?" dedi Refik. "Eflatun Efendimiz yalan mı söylüyor? Yüce ruhlar katındaymışız. Sonradan sepetlenmişiz bu aşağılık dünyaya. Nereden kovalıyorlar bu dünyaya?" "Dediği mağarada o Efendimizin. Varsa yoksa Marx Engels. Eflatun okusana, devlet avuç dolusu para dağıtıyor çevirtmek için. Edebiyatçı olacaksın. Gene güldü Turgut. Ruhların mağarası ora demek dedi. Ne sandın oğlum? Oğlan niye hiç aklımdan çıkmıyor ki demiş. Gelip gidenlerin kesintisi içinde iki saate yakın konuştular. Süheyla'dan hiç açmıyordu Refik. Muharrem'le konuşmaz, Salih'ten de duymadı demek. Zübeyde'nin durumunu anlattı. Fikri Bey'den ayrılmak istemiş, yalvar yakar vazgeçirtmiş adam. Her şeyine katlanırmış, tek onu bırakmasın Zübeyde. Daha önce bir serüveni duyulmamış kadının. Olsa Müjgan bilirmiş, Turgut'un kaygısını da doğruladı. Ara sıra gönlüne yet ablamızın oğlum dedi, kolay bırakmaz yakanı. O cin kadını çarptın, kor mu senin yanına? Bir süre uğramamasını söylemişti Nihat, İstanbul'daki geniş tutuklamalar başlayınca. Halil de aramıyordu o günlerden beri. Necla da yok, Refik gitti. Yapayalnız kalmıştı bir anda. Nasıl göreceği gelmişti Süheyla'yı da. Yalnız etini değil, anımsadıkça güldüğü, konuşmalarını özlüyordu Süheyla'nın. İlk buluşmalarından sonra ilişkiyi kesmeyi başaramamasında o bilgisiz saflığın ürünü işlenmemiş doğaçtan zekice sözlerindeki ısılı çekicilik asıl etkendi belki de. Epey sürdü kızın kiminde ağlayıp sızlandığı bu günler. Beyoğlu'nun arka sokağındaki evden Cihangir'deki görkemli daireye taşındıktan sonra sitareleşmeye başladığını da acıyla görür olmuştu. Yürekten parıltılı zeki bakışlar artık ağır ağır hüzünlü de olsa umursamaz bir uzaklığa bırakıyor gibiydi yerini. Bu değişimde birinin akıl payı olabilir miydi? Muharrem iti midir? Çok mu gerekli birinin akıl vermesi? İçine battığı koşulların verdiği akıl yetmez mi? Doğal ki çürüyecek. Sınıf değiştirmenin yoluna girdi. Seheri de görmüyormuş. Görse keşke. Epey şeyler kapmış ondan. Çevresinden kapıyor şimdi. Adam ol da senden kapsın. Kapsın da üstüme kalsın. Korkak, bencil herif. Ne yapalım peki? Daha kendimizi taşıyamıyoruz, bir de onu yüklenelim. Şahin Efendi'yi atlattık derken ülkenin eşkıyaları saldırsın üstümüze. İnsanları tek tek kurtarmak mı bizim işimiz? Bırak, kız ne olursa olsun öyleyse. Onu da diyemiyorsun. Eti tatlı, onun payı var belki. Payı varmış. Çirkin, tapon bir şey olsa çoktan sıyırıp atmıştın. Kendini tam aklayamadığı bu sorgulamalardan kurtaramıyordu bir türlü. Halil ne yaptı? Uğrasam mı ona? Halil'le eve gittikleri gece öyle dalgın, kafası öylesine karışıktı ki, karlı havada geç vakitler girip çıktığı evi bulacağından bile kuşkuluydu. Korktuğu oldu. Ertesi günü akşam karanlığında, Kasımpaşa ile Beyoğlu eteklerindeki sokaklarda, kendine söve saya saatlerce dolaşıp durdu boşuna. Halil'e söylemeye bile utanacaktı ya, bulamamıştı evi. Ne öyle bir arsa bozması sokak vardı yörede, ne öyle bir apartman. Bilinçaltı konspirasyona uymak için unuttum belki de, hiçbir işkence söyletemez artık o yeri. Devrimcilik bildiğini direterek söylememektir. Seninki he ben ne kalık. Halil'i nerede bulacağız şimdi? O aramadıkça bulamazsın. Hem ne oluyor Nihat? Gelme, ilişkilerinde kes dedi. Otur bekle. İletecek önemli bir duyumun mu var? Zübeyde'yi nasıl postaladığını mı yetiştireceksin Halil'e? Çok önemli. İvmene gerek yok. O da belli değil daha. Ne tatsız şey böyle yalıtlanmış olmak. Asıl tatsızlık kuruntulara kaptırman olur. Kaptırmam. Kaptırmazdı da. İşkillilikten kurtulmak da kolay değildi. Geçen de polise alınışımda kim verdi beni? Öğrenebildik mi? Tepeden inmeydi. Fakülteden filan geldi o. Neyse biz sıramızı savdık. Akşama kapıyı çalarlarsa görürsün sırasını. Buyursun gelsinler. Ablam ne yapar acaba? Ne yaparsa yapar. Yetti kafamı taktığım ona da. Alır kızını gider köye. Ben de bir oh derim. Bu kadar sıkıntıdan başka türlü de kurtulunmaz. Halil'e neler kazandırdı Ankara'daki tutuklanma. Devrimcinin okulu orası. Reşat Fuat var. Kim bilir kimler olacak daha. Başka nerede bulacaksın orada öğreneceklerini? Dışarıda bir şey yaradığımız yok. İçeride kendimizi yetiştirelim bari. Çocuklar çalışmışlardır iyi kötü. Ben ne yaptım Baba Ali'de sürtmekten başka? Ver ödentini kıyıda bekle. Herkes oynasın sen yedek oyuncu. Kadınlarla yattık bir de. Öldürecek beni bu kadınlar. Aklına bir de biz ölelim öyküsü geldi. Gülemedi. İçeri düşünce anlarsın dışarıda ne güzel öldüğünü. Gerçekten ne yaparım? Tasasına bak. Amma burjuvalaştık. İşçi yapmıyor çünkü. Tek eğlencesi be. Varsılın diktiği, yoksulun öptüğü. İnceldiniz. Sahir abi gibi. Hiç sövgü çıkmaz adamın ağzından. Hükümetin işi fukaranın öteki işi diyeceksin. Herkes ne yapıyorsa içeride sen de onu yaparsın. Kendi kendimize okşayacağız. Hiç mi yapmadık? Zahir abi içeri düşse ne yapar? Ne bileyim ben? Dışarıda Nedret abla ne yapar? Ben de dışarıda olsam. Ne biçim devrimcilik bu be? Hep böyle boktan şeyler üretiyor kafan. Aklına geliyor işte insanın. Ne yapayım? Devrimci de olsan demek yontma kendine. Gerçek devrimci olsan yasak mı koyacaksın? Koy koyabiliyorsan. Eğrisi doğrusu boğuşup duruyor içimizde. Düşünmek başka, yapmak başka. Yapar mıyım öyle bir şey? Yapar mısın, yapmaz mısın? Sen de bilmiyorsun ya. Kapat bu konuyu. Kapattık. Bu takıntılarla evle gazete arasında geçirdiği sıkıntılı beklentiler içinde akıp gitmişti haftalar. Ne iyi ne kötü haber vardı herhangi bir yerden. Süheyla'dan da ses çıkmamıştı. O seni bekliyordur. Niye arasın? Gazeteden aramamasını söyleyen sensin. Telefon bekliyordur kız. Etsem herif çıkarsa bir de. Kapatırsın. Tiksiniyorum o oyunlardan. Konuşursun öyleyse. Hal hatır sorarsın adama. Dalganın sırası değil şimdi. Ablasından da kaygılanır olmuştu. Muska'yı sormuştu Turgut'a birden bu sabah. Koltuğunun altında duruyordu değil mi? Kem gözleri bağlıyormuş bu Muska. Tutamayıp gülmüştü birden. Gazetede masama koydum dedi. Orada koruyor beni. Kem gözler orada. Başını salladı Mediha sessizce. Doğru bulduğu anlamına mıydı bu? Sıkıntı içinde akşama edip çıktı gazeteden o gün. Eve gitmek istemiyordu. Sirkeci'de lokantaya girdi. Yokuşu inerken köşede tütüncüde gözüne takılıp aldığı Orkun'un geçen ayki epey sözü edilen sayısına baktı. Garson yemeği getirirken dergi diye çıkardıkları kepazeliğe bak. Niye aldım sanki? Dediklerinden başka bir şey de yok. Atsız iti bir açık mektup daha yayımlamış başbakana. Saadettin Celali, Pertev Naili Boratav'ı, Sabahattin Ali'yi, Ahmet Cevat Emre'yi devlete sinsice sızmış eski komünistler olarak duyuruyor. İşlerine hemen son verilerek onları üniversiteye, konservatuara, bakanlıktaki göreve atayıp koruyan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in istifa etmesini, hükümet dışı bırakılmasını istiyordu Nihal Atsız. Mecliste Türkçüyüz diye bangır bangır bağıran başbakana böyle havlarlar. İyidir, çıngar çıksın. Çıngar mıngar çıkacağı yok. Tam bizim tutuklamalar sırası adamlarını saldırtıyorlar. O kadar kaba çizgide mi bu işler? Falih Rıfkı da nişan tahtasında. Ortalık karışacak gibi. Karışsın geçmişini sikeyim. Sövmeden nasıl yaşarsın bu dünyada? Zordur da sen gene ağzını bozma. İçimden söylüyorum kime ne? Beyoğlu'na çıkıp bir sinemaya gideyim. Günlerdir ara vermeden yağan yağmur kesilmiş, gölcükler bırakmıştı sokak çukurlarında. Tramvaydan inince caydı sinemaya gitmekten. Serin güzeldi sokaklar. Kalabalık bir birahaneye girdi cadde üstünde yeni açılan. Vodkalı bira aldı. Ayaküstü yudumlamaya başladı. Süheyla'nın söylediği gazinoya gitmek de o anda düştü aklına. Sahnede hiç görmemişti Süheyla'yı. Kız da istememişti gelmesini. Seni salonda görürsem dilim dolanır gibime geliyor demişti bir gün. Bir görüneyim bakayım nasıl dolanıyormuş dili. Çıkamıyordu birahaneden. İlk kez gidecekti böyle bir gazinoya. Bir vodkalı bira daha aldı. Son yudumlarda bir martı süzülüyor gibiydi kafasının içinde. Ağırdan ağırdan. Sahneye 12'ye doğru çıkıyorum demişti Süheyla. Nasıl gidilirdi o gazinoya? Hemen bir masaya oturturlar mıydı? Masa ayırtılırmış diye duyardı hep. Muharrem de öyle anlatmıştı birkaç kez. Ne yer ne içerdi. Kaç paraya patlardı bu iş. Cebindeki para yetmezseydi bir de. Adamı soymaya kalkarlar. Bırak köylülüğü de git bir gör. Caddeye çıkıp vitrinlere, sinema önlerindeki girişlerindeki afişlere, fotolara biraz da görmeden baka baka aklı coşkulu hem de ürkek biçimde gazinoya takılıydı. Dolaşıp durdu. Kalabalık Beyoğlu sokaklarında saatler boyu. Günlerce süren yağmur bu sabah durunca çamur içinde kıyı köşe sokaklar. Keyifle yürünen yunup yıkanmış ana caddeler bırakmıştı kente. 11'i bulmuştu gazinonun önüne geldiğinde. Kapının üst başında ışıklar içinde dizili atlar arasında. Sitare yazısını görünce ikircik dileğe kapılır gibi oldu. Dönüp uzaklaşmaması için epey diretmesi gerekti. Toparlandı, dikelip yürüdü içeri. Hafta ortası olduğundandı belki. Pek dolu değildi gazino. Başıyla selamlayarak yaklaşan bir garson, "Yalnız mısınız?" dedikten sonra buyur ederek, Alaturka sazların curcunasındaki uzunca salonun yan gerilerinde, sahneden epey uzak boş bir masaya götürüp oturttu Turgut'u. Kara giysili, kolalı, ak gömleğine ilişmiş kara kelebek kravatlı bir adam, gazele benzer bir şey tutturmuştu sahnede. Ah aman diye çekip uzatması alkış almaya başladı. Limonlu vodkayla çerez söyledi garsona. Adam istediklerini yazıp uzaklaşınca kendini daha güvenli duyumsadı ya, yapayalnız da kalmıştı salonun kıyısındaki masada. Çevrede gözlerini sahneye dikmiş tek tük kadınla erkek kalabalığının arasına karışmak korkusuyla bu yalnızlığını da benimsedi birden. Garsonun getirdiği leblebilerle vodkayı yudumlarken o da sahneye dikti gözünü. Bir genç kadın çıkmış, halk havaları söylüyordu şimdi. Oy Giresun'un evleri, şima ilen kaynama, benim ile oynadun, başkasıyla oynama. Halk türküsüyle gelen şenlik dalgası bir anda kaplamıştı salonu. Yer yer katılanlar vardı Türkiye. Onun içinde de beliriveren katılma duygusuyla geriliverdi sinirleri. Hadi sen de karış bu sürüye, daha neler, öyle geçiyor insanın içinden işte. Karışır mıyım? Karışsam ne olacak? Türkü bu be. Burası mı o türkünün yeri? Yerinden de. Çıksa şu kız da çekip gitsem şuradan. Nereye gideceksin? Onu da bilmiyordu aslında. Heyecanlıydı. Sahneye o çıkacaktı sanki. Bir cumhuriyet bayramında şiir okumuştu halk evi salonunda lisedeyken. Günlerce gerginlik içinde dolanmış. Bir gece önce hiç uyku tutmamıştı gözü. Öğretmen olursa nasıl konuşacaktı o kalabalık sınıfta? Ona da takılırdı kiminde. Şimdi Süheylacık çıkıp bu kadar adamın içinde, sitare çıkacak oğlum ne Süheylacığı, evet nereden nereye, yetenekliymiş demek, yaşam zorlamasa nereden çıkardı ortaya o yetenek, şarkıyı markıyı bozarmış beni görünce, sahnedeki par par ışığın altında öyle kolay değil görmek bu loş kuytuyu. Çıksa artık şu kız, 12'ye geliyordu sitarenin çıkacağını övgülerle duyurduklarında, alkışlar oldu 1-2, yüreği küt küt atmaya başladı. Kalabalık sazcılar yerlerini alıp da sitare sahneye gelince alkışlarda bir yükselme olduysa da öyle ortalık yıkılmadı. Bundan hemen sonra çıkacak az solist bekleniyor olmalıydı büyük gürültü koparmak için. Muharrem'in dediği, Ankara'dan geldiğinden beri İstanbul'u yakıp kavuran öylesi parlak sesli hem de yıllarca müzik eğitiminden geçmiş bir kadının dönemine rastlamasıymış sitarenin talihsizliği. 10 Mithat Duran'ın desteği olsa aşamazmış o engeli. Aşsa ne olacak? Nereye varacak bundan öte? Gerçekten göz kamaştırıcıydı. Pul pul, ışıltılı mavili kara tuvaletinin içindeki incecik kız. Renk renk ışıklar içindeki boyalı yüzü, topuz yapılmış sarı ipek saçları, gülücüklü mavi gözleriyle baş döndürücü geldi birden Turgut'a. Salondaki yüzlerce erkeğe şu anda umutsuzca, kim bilir ne tutkulu düşler kurduran bu kadın, onu deli gibi sevdiğini söylüyordu da kaçıp uzaklaşmak yolundaydı o. Aptallık değil miydi yaptığı? Gözlerini yiyecek gibi kıza dikmiş bu erkek sürüsüne göre aptallıktır kuşkusuz. Sen onlardan biri misin? Değilim. Olmam da. Ama bu kız da çok güzel. Beşiktaş'taki eski konakta türküler söyleyen Süheylacık. Bu kız dediğin. O zaman güzel değil mi dedik. Ama başını döndürmemişti o fukaracık böyle. Boyayla, ışıkla, ipekli giysilerle, becerikli ellerde cilalanıp pazara sürülmüş mal şimdi. Seni böyle sarsacak biçimde sınava çekiyor istencini. Dayan bakalım. Niye dayanayım? Dayanamazsın sen bu pazara oğlum. Bu pazarın alıcısı değilsin sen. Olamazsın. Yok olacaktık. Kız şarkılara başlayınca daha da artmıştı duyarlılığı. Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde diye başlamıştı sitare. Yer yer beğeni sesleri, mırıltıları geziniyordu salonda. Bitirince alkışlar yükseldi. Dudaklarındaki kıpırtılardan sağ olun dediği anlaşılıyor, ışıl ışıl gülücüğü içinde eğilip selamlar veriyordu kız. Şu Süheylacığa bak, derdimi ummana döktüm, asumana inledime başlayınca, yaşa var ol sesleriyle karışık, daha da büyüdü alkışlar. Hiçbirini sevmemesine, arkadaşlar arasında bu Alaturka şarkıları küçümseyerek hep alay etmelerine karşın acı bir mutluluğun ezikliğindeydi yüreği. Pınarları yanan gözleri doldu dolacaktı. Bir türlü üstüne çıkamadığı bu duygululuğun utancı altında tedirgin, donup kalmıştı masasında. At 1-2 vodka daha da ağla bari. Ağlarsam ağlarım ne olmuş yani? Onurunu kurtarmak için dedi kelmesi. Kendisiyle dalga geçerek toparlanmaya çalıştı. Hacı Ağa sürüsüne karışmış, hıyar köylüden başka ne beklenirdi ki? Hiç duymadığı 1-2 şarkı daha söyledi sitare. Çekilmiş gidiyordu ki, aldığı alkışlarla dönüp bir İstanbul türküsüyle bitirdi konserini. Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare diyordu türkü. Şimdi ne yapacağı kaygısıyla yeni bir duyarlığa sıra kalmıyordu pek. Kız gidiyordu. O ne yapacaktı şimdi? Oturup az solisti mi bekleyecekti? Bu gülünç konserleri izlemek için mi gelmişti buraya bu gece? Kalktı. Parayı ödeyip çok bir şey tutmamıştı. Gazinonun ışıklarıyla alacalı sokağa çıktığında daha da yalnız duyumsadı kendini. Kapı önünde içlerindeki çoban köpeği gazino kolcularından, ilerideki köşede sıralanmış bekleşen taksilerin şoförlerinden başka kimseler yoktu buz gibi sokakta. Artistlerin girip çıktığı bir arka kapısı olmalıydı gazinonun. Git Sitare Hanım'ı göreceğim diye yolu sor da bir güzel benzetsin seni kolcular. Tek korkumuz gazino kolcuları olsa. Bindiği takside giderken bu gece niye bu gazinoya geldiğini düşünmeye başladı yeniden. Süheyla'nın onu göreceğini mi kurmuştu? Çıkıp masasına gelecekti. Salondaki gözleri üstünde taşıyarak daha önce donatılmış meyve tabağını getirecekti garsonlar masaya. Sitare hanımefendiden diye. Buldun ödüğü, işlet. Taksim'de indi arabadan. Sinemalar çoktan dağılmıştı. Sarhoşların ipsiz sapsızların saati başlayan Beyoğlu'nda Galatasaray'a kadar yürüdü ağır ağır. Köşedeki tütüncüden gazete aldı. Para bozdurmak için. Postaneye daldı, telefona gidip Süheyla'nın telefon numaralarını çevirdi evecenlikle. Çat diye kapatacaktı erkek sesi duyarsa. Uzun uzun çaldı telefon, yanıt veren yoktu. Tam kapatıyordu ki Süheyla'nın olduğunu bile kuşkuyla karşıladığı yorgun bir alo ile açıldı telefon. Merhaba dedi Turgut.